Ayrım 45.
Yo, hayır hayır. Yağma mı vardı? Çıkmaz ayın son çarşambasına. İyi ama güzelim diye bağırdı. Pekala, biliyorsun ki paramız yok bizim. İşte bakın cebimin astarı. İsterseniz arayın. Olsa vermez miyim? Seve seve veririm elbette. Loreleok somurdanarak. İsterdik ama diye atıldı. Olmayınca elden ne gelir? Gervais hep aşağıdan alarak, büyük bir alçak gönüllülükle başıyla adamın dediklerini onaylıyordu. Bununla birlikte çekilip gitmiyor, göz ucuyla altınlara, duvara asılı altın yığınlarına, kadının kısacık kollarının tüm gücüyle haddeden çektiği altın tele, kocasının boğumlu parmakları altında yığın halinde duran halkalara bakıyordu. Bu siyahımsı kötü maddenin bir kıymığı, güzel bir akşam yemeğiyle karnını doyurmaya yeteceğini düşünüyordu. O gün atölye hurda demirleriyle, kömür tozuyla, iyice silinmemiş yağ lekeleriyle, ne kadar pis ve kirli olursa olsun, Gervais orayı bir sarraf dükkanı gibi pırıl pırıl servet içinde görüyordu. Bu nedenle her şeyi göze alıp alçak sesle habire, geri veririm, öderim, elbette öderim diye yineleyip duruyordu. İstediğim para nedir ki? Sizi sarsmaz bile. Yüreği kabarmıştı. Dünden beri aç karnını ovuşturup durduğunu itiraf etmek istemedi gene de. Sonra bacaklarının büküldüğünü hissetti. Hüngür hüngür ağlamaya başlayacağından korktu. Gene kekeleyerek, ''Ne kadar büyük bir iyilik etmiş olurdunuz.'' dedi. ''Bilemezsiniz. Evet, bu hale düştüm işte. Ya Rabbim, bu hallere düştüm.'' O zaman Loreleokslar dudaklarını büzerek yan gözle bakıştılar. Paytak şimdi de açıkça dileniyordu. ''Eh pekala, artık iyice hapı yutmuş demektir.'' Ama bu onların hiç hoşuna gitmiyordu doğrusu. Bilseler kapılarını sımsıkı örterlerdi. Çünkü insan dilencilere karşı her zaman uyanık olmalıydı. Bunlar binbir bahaneyle evlere girerler, değerli eşyaları çalarlardı. Üstelik kendi evlerinde çalınmaya değer çok şey vardı. Elini ne kadar uzatırsan sadece avucunu kapatmakla 30 frank, 40 frank götürmek işten bile değildi. Zaten Gervais altınların karşısına geçti mi yüzü değişiveriyordu. Kaç kez onun bu halini görerek kuşkulanmışlardı. Ama bu kez doğrusu ya daha bir yakından göz kulak olacaklardı. Gervais tahta ızgaralara basarak biraz daha yaklaşınca Loreleok onunla daha fazla konuşmaya gerek görmeden öfkeyle bağırdı. Buraya baksanıza kuzum, biraz dikkat edin. Gene tabağınıza yapışacak altın tozlarını alıp götüreceksiniz. Doğrusu ya, altın tozları yapışsın diye tabağınızın altına yağ sürüyorsunuz galiba. Gervais ağır ağır geri çekildi. Bir ara bir rafa tutunmuştu. Bayan Loreleok'un ellerini incelediğini görünce avuçlarını açıp gösterdi. Öfkelenmeden, her şeyi kabul eden düşmüş bir kadın haliyle, gevşek bir sesle ''Hiçbir şey almadım, bakabilirsiniz.'' dedi. Ve çekilip gitti. Çünkü lahana çorbasının o nefis kokusu ve atölyenin o güzel sıcaklığı onu hasta ediyordu. Doğrusu ya, Loreleokslar onu alıkoymadılar. Haydi güle güle, bir daha da kapıyı açarlarsa şeytan çarpsın ikisini de. Suratını yeteri kadar görmüşlerdi. Eğer hak edilmiş bir sefaletse, başkalarının sefaletini kendi ellerinde görmek istemiyorlardı. Sonra da kendilerini rahat rahat evlerine yerleşmiş, sıcacık bir yerde mis gibi bir çorba içmek üzere görünce derin ve bencil bir zevke kapıldılar. Boşta yanaklarını daha da şişirerek yayılıp oturuyordu. O kadar ki gülüşü pek pis olmaya başlamıştı. Hepsi paytağın eski tavırlarının, o güzelin mavi dükkanının, bol yiyecekli ziyafetlerin ve daha başka şeylerin bir güzel öcünü almış bulunuyorlardı. Çok iyi olmuştu. Boğazına düşkün olmanın, yiyip içme tutkusunun insanı nerelere sürüklediğinin iyi bir kanıtıydı bu. Oburların, tembellerin, hayasızların canı cehenneme. Bayan Loreleok, Gervais'in arkasından, ''Görülmüş şey mi bu? Bir de utanmadan dilenmeye gelmiş.'' diye haykırdı. ''Evet, yağma vardı değil mi? Hemencecik 10 metrelik ödünç vereceğim de gidip bir tek atacak, öyle mi?'' Gervais, bitkin omuzları çökmüş bir durumda koridorda terliklerini sürükledi. Kendi kapısının önüne gelince içeri girmedi. Yürümek daha iyiydi. Hiç olmazsa daha bir ısınır ve sabırla bekleyebilirdi. Geçerken başını uzatıp Buru Baba'nın merdiven altındaki odasına baktı. O da öyle kendisi gibi iyice iştahı bilenmiş olmalıydı ki, çünkü tam 3 gündür öğle akşam açlığa talim ediyordu. Ne var ki yaşlı adam orada yoktu. Gervais Buru Baba'nın bir yere çağrılmış olabileceğini düşünerek yüreğinde bir kıskançlık duydu. Derken Bijartların odasının önüne geldiği zaman içeriden iniltiler işitince anahtar hep kilidin üstünde olduğu için kapıyı açıp girdi. Ne oluyor diye kendi kendine sordu. Oda tertemizdi. Lali'nin daha o sabah ortalığı süpürdüğü, eşyayı derleyip topladığı hemen görülüyordu. Yoksulluk bu odada istediği kadar essin savursun, tüm eşyaları alıp götürsün, alay alay süprüntülerini yaysın dağıtsın, Lali arkadan gelip yetişiyordu. Hepsini silip süpürüyor, temizliyor, her şeye sevimli bir hava veriyordu. Kızın evi zengin, süslü püslü değildi ama kadın kadıncık, mis gibi kokuyordu. O gün iki çocuğu Henriette ile Jules eski resimleri bulmuşlar, bir köşede oturmuş uslu uslu oynuyorlardı. Ama Gervais içeri girip de Lali'yi daracık karyolasında yorganı çenesine kadar çekmiş, benzi son derece soluk, hala yatıyor bulunca pek şaşırdı. Lali yatsına, olacak şey değildi bu. Demek ki çocuk hastaydı. Pek kaygılanan Gervais, neyin var senin diye sordu. Lali artık inlemiyordu. Soluk bembeyaz göz kapaklarını ağır ağır kaldırdı. Bir ürpertiyle kasılan dudaklarıyla gülümsemeye yeltendi. Son derece alçak bir sesle hiçbir şeyim yok diye fısıldadı. Gerçekten de hiçbir şeyim yok. Sonra gözlerini yeniden kapadı, kendini zorlayarak bütün bu son günlerde çok yorgundum. Onun için işi tembelliğe vuruyorum. Kendime bakıyorum, görüyorsunuz ya dedi. Ne var ki mor lekelerle benek benek olmuş o çocuk yüzünde öylesine büyük bir acı vardı ki Gervais kendi kendini unuttu. Ellerini göğsünde birleştirip Lali'nin yanı başına diz çöktü. Bir aydan beri çocuğun öksürükle 2 büklüm duvarlara tutuna tutuna yürüdüğünü görüyordu. Kızcağız artık öksüremiyordu bile. Boğazından bir hıçkırık sesi yükseldi. Dudaklarının kıyısından iplik iplik kanlar sızdı. Rahatlamış gibi, benim suçum değil, vücudumda hiç kuvvet bulamıyorum diye mırıldandı. Sürüne sürüne bir parça ortalığı topladım. Oldukça temiz değil mi? Camları da silecektim ama bacaklarımda derman kalmadı. Ne aptallık, olacak şey mi? Her neyse, insan işi bitinceye kadar. Sonra da konuşmasını yarıda kesip, size zahmet bir bakar mısınız? Çocukların makasla bir yerlerini kesmesinler dedi. Sustu. Merdivenden çıkan hantal, gülle gibi bir ayak sesini işitince kulak kabarttı. Bijart baba hışımlı bir itişle kapıyı açtı. Gene her zamanki gibi kafayı çekmişti. Gözleri alkolün verdiği azgın çılgınlıkla çakmak çakmak parlıyordu. Lali'nin yattığını görünce sinsi bir gülüşle sırıtarak yanlarını dövdü. Homurdanarak gitti, duvara asılı kamçıyı çividen çıkardı. Allah kahretsin, olur şey değil doğrusu. İnekler şimdi de tam öğle vakti güpegündüz ahıra giriyor demek ki. Seni hınzır tembel seni. Sen benimle alay mı ediyorsun kuzum? Haydi yallah, davran bakalım hele. Kamçısını yatağın üzerine şaklatmaya başlamıştı. Ama çocuk habire, yo hayır, hayır baba rica ederim vurma diye yalvarıp duruyordu. Yemin ederim içine dert olur, sonra çok üzülürsün vurma diye yineliyordu. Bir iki daha yüksek sesle bağırdı. Sen fırlayıp kalkacak mısın yoksa böğürlerini okşayayım mı diye bağırdı. Bunun üzerine çocuk usulca kalkamıyorum anlamıyor musun öleceğim dedi. Gervais bir jardın üstüne atılmış elinden kamçıyı çekip almıştı. Adam alık alık küçük karyolanın karşısına dikilip duruyordu. Ne masallar anlatıyordu bu sümüklü kız. İnsan hastalanmadan bu kadar küçük yaşta ölür müydü hiç? Kendini okşatmak için neler uyduruyordu bu böyle? Anlayacaktı bakalım. Yok eğer bir de yalan söylüyorsa. Küçük kız, göreceksin doğru söylüyorum dedi. Elimden geldiği kadar çalışıp didindim. Hiçbirinizi üzmek istemedim. Sen de artık beni incitme ve gel de vedalaşalım baba. Bijart aldatılmaktan korktuğu için hala inanmamış görünüyordu. Fakat kızın yüzü gerçekten bir tuhaftı. Tıpkı büyük bir insan yüzü gibi uzamıştı. Odanın içinde gezen ölüm soluğu. Bijar ayıldı. Derin, uzun bir uykudan uyandırılmış bir kimse gibi çevresine bir göz gezdirdi. Evin derli toplu olduğunu, çocukların yüzleri gözleri temizlenmiş, gülüp oynamakta olduklarını gördü. Bir sandalyeye yığılarak, "Bizim küçük anacığımız," diye kekeledi. Söyleyecek başka söz bulamıyordu. Hiçbir zaman tatlı bir söz işitmemiş, ömründe hiç bu kadar şımartılmamış olan Lali için bu bile bir hayli sevgi ifade ediyordu. Babasını avutmaya çalıştı. Özellikle de çocuklarını iyice büyütüp yetiştirmeden böyle çekilip gitmek canını sıkıyordu. Babası onlara iyi bakardı. Adama gitgide sönükleşen o can çekişen insan sesiyle çocukların üstünü başını giydirmek, onların nasıl temiz tutulacağı konusunda ayrıntılı bilgi veriyordu. Bir iki aptallaşmış, yeniden sarhoşluğun dumanlarına kapılmış, fal taşı gibi açılmış gözleriyle kızının ölüme girişini seyrederek başını sağa sola yuvarlıyordu. Bu manzara içinde türlü türlü şeyleri eşeleyip kıpırdatıyordu. Ama artık söyleyecek bir söz bulamıyordu ve yüreği fazlasıyla taş kesildiğinden ağlayamıyordu da. Lali bir süre sustuktan sonra, "Bak dinle baba," diye üsteledi. "Emekçiye 4 frank 7 metelik borcumuz var. Bu parayı vermek gerekir. Bayan Gudrun'da bir ütümüz var. Onu geri istersin. Bu akşam çorbanı pişiremedim. Ama artmış ekmek var. Patatesleri de ateşe oturtur ısıtırsın." Bu zavallı yavrucak son soluğunu verinceye kadar bütün ev halkına karşı analık görevini yerine getiriyordu. İşte yeri kesinlikle doldurulamayacak olan biri. O yaşta böylesine bir analığı kavrayamayacak kadar cılız ve ufak göğsündeki akıllı uslu bir ana yüreğiyle ölüyordu. Babası olacak bu canavar, hayvanın böyle bir hazineyi yitirmesi tamamıyla kendi kabahatiydi. Anasını bir tekmede öldürdükten sonra şimdi de kızının kanına girmiş olmuyor muydu? Bu melek gibi iki insan mezara girmiş oluyorlardı. Kendisinin de yol kenarındaki bir binek taşının dibinde gebermekten başka yapacak işi kalmayacaktı artık. Bu arada Gervais hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyor, çocuğun bir parça olan acısını azaltmak için ellerini uzatıyordu. Üzerindeki çarşaf parçası yere kaydığı için onu yeniden çocuğun üstüne örtmek ve yatağı düzeltmek istedi. O zaman can çekişen o zavallı yavrunun ufacık vücudu gözüktü. Aman Tanrım, ne hazin, ne yürek parçalayıcı şeydi bu. Hiçbir yürek buna dayanamazdı. Taş olsa ağlardı. Lali çırılçıplaktı. Omuzlarında gömlek niyetine pırtıl bir entari parçası vardı. Evet, bunun dışında çırılçıplaktı. Bir din şehidi gibi kanayan ve sızlayan vücudunda bir dirhem et kalmamıştı. Kemikleri neredeyse derisini deliyordu. Şiddetle böğürlerine vurulmuş kamçı izleri bacaklarına kadar ince mor çizgiler halinde iniyordu. Sol kolunda büyük mor bir leke vardı. Sanki bir mengenenin dişleri bir kibrit çöpü kadar incecik bir kolu ezmişti. Sağ bacağında iyileşmemiş bir yara, her sabah ev işi görmek için gelip giderken yeniden açılan acımasızca indirilmiş bir darbenin izi görülüyordu. Lali tepeden tırnağa mosmordu. Tanrım, o acımasız erkek elleri nasıl da ezmişti bu zavallı yavrucağı. Kiliselerde tapılan, kırbaçlanmış azizelerin çıplak vücutları, sanki bir çarmıhta can çekişen bu zayıf vücut kadar saf olamazdı. Gervais yeniden yere çömelmiş, yatağa yapışıp kalmış, bu içler acısı minicik vücudun görünümü karşısında allak bullak olmuştu. Artık çarşafı çekmeyi düşünemiyordu bile. Titreyen dudakları bir dua okumaya çalışıyordu. Çocuk, "Bayan Capio, lütfen," diye fısıldadı. Babasından utanmış, o son derece edepli haliyle, kısacık kollarıyla habire çarşafı üstüne çekmeye çalışıyordu. Bijart sersemlemiş, gözleri kendi eseri olan bu kadavraya dikilmiş, kızgın bir hayvan gibi başını hala ağır ağır sağa sola devirip duruyordu. Gervais, Lale'nin üstünü örttükten sonra orada daha fazla kalamadı. Kızcağızın soluğu gittikçe kesiliyordu. Konuşacak halde değildi. Canlı olan tek şey bakışıydı. Gene eskiden olduğu gibi o akıllı uslu küçük kız bakışıyla iri siyah gözlerini kardeşlerine dikmiş öyle bakıyordu. Bijart içtiği içkiyi bu can çekişmenin verdiği sersemlik içinde sindiriyordu. Yo, hayır, hayır. Yaşam çok iğrenç bir şeydi. Gervais odadan çıktı. Merdivenden indi. Ne yaptığını bilmez bir halde, aklı başında değildi. Yüreği öyle üzüntüyle kararmıştı ki, artık her şeye son vermek için seve seve bir yolcu arabasının tekerleklerine uzanırdı. Bu kahrolası yazgıya sövüp sayarak koşarken birden kendini kapyonun yanında çalıştığını ileri sürdüğü işverenin kapısının önünde buluverdi. Bacakları onu oraya götürmüştü. Midesi gene açlıktan kıvranmaya başlıyordu. Kapyoyu kapıdan çıkarken enseleyebilirse parayı ele geçirecekti. Yiyecek öteberi alabilecekti. Olsa olsa bir saatçik daha beklemesi gerekiyordu. Dünden beri parmaklarını emip duruyordu. Bu bir saati de nasıl olsa sineye çekerdi. Bu iş yeri Charbonnier sokağında, Charter sokağının köşesinde dört bir yanından rüzgar esen berbat bir dört yol ağzıydı. Allah kahretsin, kaldırımı arşınlamakla insan ısınmıyordu ki, bari sırtında kürk olsa. Gökyüzü o kadar kötü kurşun rengini hala yitirmemişti. Gökte toplanan kar mahallenin başına buzdan bir takke gibi geçmişti. Henüz bir şey yağdığı yoktu ama havada Paris için kıyafet değişikliği, beyaz ve yepyeni, güzel bir balo giysisi hazırlayan yoğun bir sessizlik vardı. Gervais başını kaldırıyor, karı hemen yağdırmaması için Tanrı'ya yalvarıyordu. Ayaklarını yere vuruyor, karşıdaki bir bakkal dükkanına bakıyor, sonra arkasını dönüyordu. Çünkü çok önceden karnını fazla acıktırmanın yararı yoktu. Dört yol ağzında insanı oyalayacak pek bir şey yoktu. Tek tük görülen birkaç kişi boyun atkılarına bürünmüşler, dimdik geçip gidiyorlardı. Öyle ya canım, soğuk insanın bacaklarını sıkıştırırken aylak aylak dolaşılmazdı ya. Bu arada Gervais, çinko ustasının kapısı önünde kendisi gibi nöbet bekleyen 4-5 kadın gördü. Bunlar da hiç kuşkusuz kendisi gibi zavallılardı. Şarapçı dükkanında uçup gitmesine engel olmak için haftalığı gözleyen işçi eşleriydi. Duvara yapışmış, kocasının peşinden saldırmaya hazır, jandarma suratlı at gibi bir kadın vardı. Kapkara ufak tefek bir kadın, alçak gönüllü ve narin haliyle şosenin öbür tarafında dolaşıyordu. Bir başka kadın, mıymıntı bir şey, iki mini mini çocuğunu birlikte getirmiş, tir tir titreyen ve ağlayan bu iki küçüğü birinin sağında, birinin solunda sürükleyerek geziniyordu. Kadınların hepsi, Gervais de, diğerleri de konuşmadan birbirlerine yan gözle baka baka bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Doğrusu ya, güzel bir rastlantıydı bu. Ne mal olduklarını anlamak için tanışıp konuşmaya hiç gerek yoktu. Hepsi de sefalet ve ortakları kumpanyasında aynı adreste oturuyorlardı. Bu soğuk günde onların sessizce dolaştıklarını görmek insanı daha da üşütüyordu. Oysa işverenin oradan bir tek kedi bile çıkmıyordu. Sonunda bir işçi göründü. Sonra da iki, derken üç. Ama bunlar hiç kuşkusuz haftalıklarını olduğu gibi evlerine götüren dürüst aile babalarıydı. Çünkü atölyenin önünde dolaşan gölgeleri görünce başlarını salladılar. Uzun boylu at gibi kadın kapının yanına daha fazla yapıştı. Birdenbire başını büyük bir dikkatle dışarı uzatmakta olan solgun yüzlü, ufak tefek bir adamın üstüne çullandı. İş kaşla göz arasında çözümlendi. Kadın adamın cebinden parayı çekti. Adam yakayı ele vermişti. Cepte metelik bir tek atacak para kalmamıştı. Bunun üzerine ufak tefek adam öfkeli ve üzüntülü, çocuk gibi hüngür hüngür ağlayarak karısının peşine takılıp gitti. İşçiler hala çıkıyorlardı. Çocuklu kadın yanında iki mini mini yavrusuyla birlikte yaklaştığı sırada onu gören kurnaz Hinoğlu Hin tavırlı, uzun boylu esmer bir işçi kadının kocasına haber vermek için hemen hızla dönüp içeri girdi. Adam salına salına çıktığı zaman çil çil iki tane 100 metreliklik madeni paranın birini bir ayakkabısının, ötekini de öbür ayakkabısının içine saklamıştı. Çocuklarından birini kucağına aldı. Çıkışan karısına kurt masalları anlatarak çekilip gitti. Bir sıçrayışta sokağa fırlayan 15 günlüklerinin arkadaşlarıyla birlikte icabına bakmak için sabırsızlanan maskaralar da vardı. 15 gün içinde topu topu 3-4 gün çalışıp aldıkları azıcık parayı sıkılmış yumruklarının içinde tutarak tembellikleri yüzünden kendi kendilerine çıkışan sarhoş yeminleri edenler de vardı. Ama en yürek paralayıcı olan o alçak gönüllü ve narin kapkara kadının acısıydı. Yakışıklı bir delikanlı olan erkeği onun burnunun dibinden öyle bir hışımla gitmişti ki hani kadını devirmesine ramak kalmıştı. Kadıncağız dükkanlar boyunca sendeliye sendeliye hüngür hüngür ağlayarak bir başına evine döndü. Sonunda işçilerin geçidi bitmişti. Gervais sokağın ortasında dimdik durmuş kapıya bakıyordu. Görünüş pek ayrı alamet değildi. Geciken iki işçi daha göründü ama kapya ortalarda yoktu. Gervais işçilere kapyonun çıkıp çıkmayacağını sordu. Yalan kıvırmayı iyi beceren bu adamlar alay ederek onun hemen az önce Lantimeş'le birlikte bir arka kapıdan çıkıp tavukları çişe götürdüğünü söylediler. Gervais anladı. Bu da gene kapyonun bir yalanıydı. Başının çaresine bakmak için çekilip gitmekten başka yapacak iş yoktu. Bunun üzerine ökçeleri yenmiş pabuçlarını sürüye sürüye Şarbonier sokağından aşağı doğru indi. Akşam yemeği yemek için kurduğu düşler suya düşmüştü. Hafif bir ürpertiyle hayallerin alacakaranlıkta koşuştuğunu görüyordu. Her şey bitmişti artık. En küçük bir umut ışığı bile kalmamıştı önünde. Yalnızca karanlık geceyle açlık vardı ufukta. Ölüm gibi omuzlarına çöken bu gece ne korkunçtu. Gervais ağır ağır Pasinier sokağından yukarı doğru çıkarken birdenbire kapyonun sesini işitti. Evet, kapyo oradaydı. Petit Suvet meyhanesinde çizmelinin kendisine ısmarladığı içki içiyordu. Bu çizmeli soytarısı yaz sonlarına doğru yaşı geçkin olmakla birlikte mihrabı hala yerinde bir hanımla evlenme başarısını göstermişti. Öyle kenar mahalle dilberi değil, Martris sokağında oturan kibar bir aşifteydi bu. Çizmelinin elleri ceplerinde, karnı tok, sırtı pek, kibar bir bey gibi yaşayışı görülecek şeydi. Öyle yağmalanıp semirmişti ki adeta tanınması hale gelmişti.